Ayrım 30.
Uryupin buz gibi bakışlarını Gregor'a çevirdi. Ne? Gregor'un sesi yavaş yavaş sertleşiyordu. Uryupin'le boğuşmaya hazırlandı. Sen onun bunun içine burnunu sokmasan iyi edersin, anladın mı? Diye Uryupin sert bir sesle karşılık verdi. Gregor aniden tüfeğini kaptı. Omzuna koyup nişan aldı. Tetiği arayan parmağı titriyordu. Yüzü öfkeden allak bullak olmuştu. Durun ulan! Diye çavuş haykırdı gözdağı verircesine. Hemen yanına koştu geldi. Gregor tetiği çekmeden üzerine çullandı. Kurşun ağaçlardan bir dal koparıp gökyüzüne gitti. Ne oluyor? Diye Misha Koşeyov ayağa fırladı. Silantiev ağzı bir karış açık oturduğu yerde kala kalmıştı. Çavuş Gregor'un elinden çekti aldı tüfeği. Yalnız Uryupin yerinden kımıldamamıştı. Ayakları açık, sol eli kemerinde öyle duruyordu. Hadi bir daha ateş et bakalım, dedi. Öldüreceğim seni, diye Gregor üzerine yürüdü. Dur be, ne bu böyle? Divanı harbe çıkarır, kurşuna dizerler adamı billah. İndirin silahları aşağı, diye çavuş emretti. Gregor'u geri iterek kollarını açtı. İkisinin arasına girdi, durdu. Yalanı bırak hadi, beni öldüreceğin filan yok senin, diye gülümsedi Uryupin. Alacakaranlıkta geri dönerlerken Avusturyalı'nın yola düşmüş cesedini ilk gören Gregor oldu. Atını önden sürdü, dizginleri çekti, baktı. Delikanlının kolları iki yana savrulmuş kalmıştı. Yüzü yere, kadifemsi yosunlara bakıyordu. Sonbahar yaprakları gibi sararmış avuçları açıktı. Arkadan gelen bir pala darbesi omzundan kemerine kadar gövdesini ikiye biçmişti. İkiye bölünmüş diye kendi kendine mırıldandı çavuş. Göz ucuyla ölünün yana kaykılmış kafasından sarkan sarı saçlara bakıyordu. Kazaklar sessiz sedasız bölük karargahına yollandılar. Akşam karardı. Rüzgar doğudan siyah tüysü bir bulut katmış önüne getiriyordu. Yakında bir bataklıktan batak otlarının durmuş çürümüş kokusu, rutubet, balçık kokusu geliyordu. Bir balaban kuşu öttü. Uyuşuk sessizlik atların koşumlarından çıkan şıngırtı, arada bir palaların üzengilere çarpışı ya da atların ayakları altında kozalakların ezilişiyle bozuluyordu. Batan güneşin koyu kızıl ışıkları açıklıkta çam kütüklerinin üzerine vurmuştu. Uyupin hiç durmadan cigara içiyordu. Her nefes çekişinde parıldayan kıvılcım cigarayı sıkıca kavrayan parmaklarını, kararmış tırnaklarını aydınlatıyordu. Bulut ormanın üzerinden geçti. Akşamın yere saldığı gitgide solan yaslı gölgeleri daha da belirgin kıldı. Ertesi sabah şehre hücum başladı. Süvari birlikleri yan kanatları tutarken piyadeler gün doğuşunda ormandan çıkıp ilerleyecekti. Bir yerde birisi işleri karıştırdı. Piyade alayları vaktinde ulaşamadı yerlerine. 211. Nişancı alayına sol kanada geçmesi için emir verildi. Bir başka alay hücuma geçtiği sırada nişancılar kendi bataryalarının ateşi altında kaldılar. Karışıklık içinden çıkılır gibi değildi. Planlar alt üst oldu. Hücum felaketle değilse bile başarısızlıkla sonuçlanacak gibiydi. Hücuma hazır tutuldukları ağaçlık, bataklık arazi genişlemesine bir cephe hareketine el vermiyordu. Bazı hallerde kazaklar takım takım harekete geçmek zorunda kaldılar. 12. alayın 4. ve 5. bölükleri ormanda yedekte tutuluyordu. Genel taarruz başlar başlamaz savaşın sesleri kulaklarında yankılanmaya başladı. Hurra! Hurra! Bizimkiler hücuma geçti. Hücum başlıyor. Nasıl da işliyor makineli tüfekler? Bizimkiler biçiyorlar garanti. Sesler kesildi. Göz göze savaşıyorlar demek ki. Şimdi bize de gelir sıra. Bölükler bir çayırda bekliyordu. Çamlardan ilerisini göremiyorlardı. Bir bölük asker koşar adım önlerinden geçti. Son atlılar da geçtikten sonra başçavuş kenara çekildi. Kısık bir sesle "Hiza alın!" diye bağırdı. Bölük hızla ilerledi. Ufukta kayboldu. Ormanın kenarından çok uzaklardan yine aynı ses duyuldu. Gitgide yavaşlıyor, uzaklaşıyordu. "Hurra!" Birdenbire bıçakla kesilir gibi sustu. Derin bir sessizlik çöktü ortalığa. Kulaklar kirişteydi. Başladılar işte. Birbirlerinin üstüne hücum ediyorlar şimdi. Kafalar kırılıyor. Sağ kanatta Avusturya topçusu hücum eden kuvvetlerin üzerine ateş yağdırmaktaydı. Top gümbürtüsüne zaman zaman makineli tüfek sesleri katılıyordu. Gregor takımdaki erlere çepeçevre baktı. Kazaklar huzursuz, telaşlı, atlar Tatarcık hücumuna uğramış gibi huysuzdu. Uyupin kasketini eğer kayışına asmış, dazlak kafasından terleri siliyordu. Gregor'un yanı başında Misha Koşeyov evden getirdiği tütününü tüttürüyordu. Gregor'un çevresinde gördüğü her şey bir açık seçikliğe, olağanüstü bir gerçekliğe varmıştı. Bütün gece süren aralıksız bir nöbetten sonra hep olduğu gibi. Bölükler 3 saat yedekte tutuldu. Ateş sesleri zaman zaman kesiliyor, sonra daha da şiddetli yeniden başlıyordu. Bir uçak döndü tepelerinde birkaç kere. Vın vın. Yüksekten uçuyordu. Doğu yönünde gözden kayboldu. Şarapnel patlamalarının süt rengi duman bulutları mavi göğe yükseldi. Uçak savarlar ateş açtı. Öğleye doğru yedekler yerlerini aldılar. Herkes tütününü içti bitirdi. Asker beklemekten bir hal olmuştu. Öğleden sonra bir emir subayı dört nal geldi, talimat getirdi. Dördüncü bölüğün kumandanı adamlarını kenara çekti. Bölük ilerlemekten çok geri çekiliyormuş gibi geldi Gregor'a. Kendi bölüğü o sırada hareket etti. 20 dakika kadar ormanın içinde atlarını sürdüler. Savaş gürültüsü gitgide yakınlaşıyordu. Oldukça yakın bir yerden, geriden bir bataryanın ateş sesi duyuluyordu. Başlarının üzerinden mermiler uçtu gürültüyle. Dar orman patikaları bölüğün düzenini bozdu. Açığa çıktıklarında darmadağındılar. Yarım mil kadar ötede Macar süvarileri elde kılıç bir Rus bataryasına çullanmıştı. "Bölük nizama!" diye bağırdı kumandan. İkinci emir geldiğinde kazaklar daha tam yerlerini bulamamışlardı. "Bölük kılıç çek! Hücum ileri!" Kılıçların mavi sağanağı. Kazaklar hızlı tırıstan dört nala kalktılar birden. Altı Macar süvarisi bataryanın en sağ ucunda sahra topunun atlarıyla uğraşıyorlardı. Biri hırslanmış topçu atlarının gemlerine asılmış çekiyor, bir diğeri kılıcının yanıyla habire vuruyordu hayvanlara. Öbürleri tekerleri çekiştirip duruyordu. Başlarında kesik kuyruklu, kestane kısrağa binmiş bir subay vardı. Kazaklar görününce bir emir verdi. Süvariler hayvanlarını atladılar. "Şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak!" diye dört nal giden atların hareketine kendini kaptırdı Gregor. Bir ara ayağı üzengiden çıktı. Eğerin üstünde sallantıda kaldı. İçi burkularak eğildi. Sallanan üzengiyi ayağının ucuyla buldu. Ayağını üzengiye geçirip de başını kaldırdığında sahra topunun altı atı tam önündeydi. En öndeki atın sahibi hayvanın boynuna sarılmış, uzanmış kalmıştı. Gömleğine kan ve beyin artıkları bulaşmıştı. Gregor'un atı ölen topçulardan birinin cesedine bastı. Ürkünç bir çatırtı duyuldu. Devrik bir cephane arabasının yanında iki ölü daha yatıyordu. Bir dördüncüsü sırtüstü top arabasının üstüne serilmişti. Silantiev atını dört nala sürerek Gregor'u geçti. Kesik kuyruklu kısrağın üstündeki Macar subayı ateş etti. Silantiev elleriyle havayı tırmalayarak düştü. Gregor dizginleri çekti. Palasını daha iyi çalabilmek için sağ yandan subaya ulaşmaya çalıştı. Bunu gören subay koltuğunun altından ona ateş etti. Tabancasında ne kadar kurşun varsa sıktıktan sonra kılıcını çekti. Gregor'un üç yaman darbesini ustaca savuşturdu. Üzengileri basıp ayağa kalkarak bir dördüncü defa adamın üzerine saldırdı Gregor. Şimdi atları neredeyse yan yana dört nal gidiyordu. Gregor, Macar'ın kül rengi, tıraşlı yanağına, yakasına dikili alay numarasına baktı. Bir numara yapıp subayın dikkatini çeldi. Darbenin yönünü değiştirerek palasının ucunu adamın omzuna daldırıverdi. İkinci darbe adamın boynuna, omurga başına indi. Subayın kılıcı ve dizginleri elinden düştü. Adam bir dikeldi, eğer kayışının üstüne kapaklandı. İçini dolduran korkunç bir ferahlama duygusuyla Gregor palasını adamın kafasına doğru salladı var gücüyle. Çeliğin tam kulağın üstünde kemiğe değdiğini gördü. Arkadan başına yediği korkunç bir darbeyle kendini kaybetti. Ağzında yakıcı, tuzlu kan tadı. Düşüyordu. Çim yerin hızla üzerine uçtu. Vücudu küt diye yere çarpınca bir an için kendine geldi. Gözlerini açtı, kan doldu gözlerine. Kulağının dibinden bir adım gibi bir şey geçti. Kulağına ağır at solumaları çalındı. Son bir kere açtı gözlerini. Atların açılıp kapanan burun deliklerini gördü. Bir de üzengide takılı kalan kendi çizmesi. Tamam, bitti. Düşünce kafasında ağır ağır dolaştı yılan gibi. Bir gümbürtü, sonra kara boşluk. Ağustos'un ilk günleri Teğmen Yevgeni Lisnitski Ataman'ın hassa alayından muvazzaf Kazak alaylarından birine naklini istemeye karar verdi. Dilekçesini verdikten 3 hafta sonra isteği yerine getirildi. Petersburg'dan ayrılmadan önce babasına bir mektup yazarak durumdan onu haberdar etti. Hayır duasını istedi. Baba, Ataman alayından alınıp orduya verilmemi istedim. Bugün tayinim geldi. İkinci kolordu kumandanını görmek için bugün yola çıkıyorum. Bu kararım sizi şaşırtacak belki. Her şeyi anlatacağım size. İçinde bulunduğum çevre boğuyor beni. Resmi geçitler, kabul törenleri, kısacası bütün o saray düzeninden bıkkınlık gelmişti. Kusacak gibi oluyordum. Canlı bir işe öyle susadım ki, isterseniz bir kahramanlığa da diyebilirsiniz. Damarlarımdaki Lisnitski kanından olacak. Her savaşta Rus ordularının şeref tacına yenilerini eklemeye yardım eden Lisnitski kanı. Cepheye gidiyorum. Benim için dua edin. Geçen hafta Çar'ı gördüm. Genel karargaha hareketinden önceydi. Tapıyorum bu adama. Sarayın içinde nöbetçiydim. Yanında Rodzianko vardı. Yanımdan geçerken Çar bana bakıp gülümsedi. Şöyle dedi. İngilizce, "Kahraman nöbetçim, bu benim. Tanrı gibi tapıyorum ona. 28 yaşıma geldiğim halde size bu sözleri söylemekten utanç duymuyorum. Örümcek gibi Çar'ın çevresinde ağlarını ören saray dedikoduları ürkütüyor beni. Bu dedikodulara inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Birkaç gün önce süvari yüzbaşısı Gromov'u boğazlayacaktım az kalsın. Benim yanımda Çariçe hakkında saygısız sözler kullanmak küstahlığını gösterdi. Alçaklıktı bu. Ancak damarlarında uşak kanı dolaşan insanların böyle pis dedikodular çıkarabileceğini söyledim ona. Bu konuşmalar birçok subayın yanında oldu. Kan beynime sıçradı. Tabancamı çektim. Herifin beynine bir kurşun sıkıverecektim. Arkadaşlar elimden zorla silahımı aldılar. Bu çirkefin içinde yaşamak günden güne daha çekilmez oluyor. Muhafızlarda, özellikle subaylarda boş yere gerçek vatan sevgisi, söylemeye çekiniyorum, gerçek Çar sevgisi arıyorlar. Soylu kimseler değil bunlar, ayak takımı. Alayımdan ayrılmamın sebepleri bunlar işte. Saygı duymadığım insanlarla yaşayamam. Hepsi bu kadar. Biraz karışık yazdım galiba, özür dilerim. Acelem var. Bavulumu hazırlayıp kumandana gideceğim. Hoşça kalın babacığım. Cepheden daha uzun mektup yazarım. Oğlunuz Yevgeni. Varşova treni Petersburg'dan akşam saat 8'de hareket ediyordu. Lisinski bir arabaya atlayıp istasyona gitti. Arkasında Petersburg şehri kumru mavisi ışıklar içindeydi. İstasyonda askerden geçilmiyordu. Hamal Lisinski'nin bavulunu rafa yerleştirdi. Parasını aldı. İyi yolculuklar diledi. Lisnitski kompartımanına yerleşti. Kılıç bağını, kaputunu çıkardı. Kazak battaniyesini oturacağı yerin üstüne serdi. Pencerenin dibinde ince, sofu yüzlü bir papaz oturuyordu. Kendi rotunu andıran sakalından kırıntıları silkeleyip, tam karşısında oturan siyah saçlı, öğrenci kılıklı genç kıza biraz kurabiye sundu. ''Tadına baksanıza, nasıl?'' ''Teşekkür ederim. Utanmayın, insan böyle cılız oldu mu daha çok yemeli.'' ''Sağ olun.'' ''Şu peynir tatlısını da deneyin bir kere. Siz de tadına bakmak ister misiniz sayın subay?'' Lisnitski aşağı sarktı. ''Bana mı dediniz?'' ''Tabii, tabii.'' Papaz kıymetli taş gibi parıldayan bulanık gözleriyle ona bakıyordu. Seyrek bıyıklarının altında ince dudaklarını hafifçe büzüp gülümsedi. ''Teşekkür ederim, iştahım yok.'' ''Yazık, bir insanın içinde olup bitenler ona bir şey yapmaz. Cepheye mi gidiyorsunuz?'' ''Evet, Tanrı yardımcınız olsun.'' Lisnitski uykusunun arasında derinden derine papazın sesini duyordu. O kalın sesle konuşan sanki papaz değil de süvari yüzbaşısı Gromov'tu. İyi dinleyin. Kalabalık bir aile, yoksul cemaat. O yüzden ordu papazı oldum. Gidiyorum. Rus ulusu imansız dövüşemez. Ve biliyor musunuz, yıldan yıla bu ulusun imanı güçleniyor, pekişiyor. Tabii arada dökülenler var, var ama onlar daha çok aydın kişiler arasından çıkar, köylü şaşmaz tanrısından. Yevgeni'nin zihni papazın sesini almaz oldu, uykuya daldı. Yarı uyanık duyularının son algısı daracık tahtalardan çatılmış tavanın boya kokusuydu. Bir de pencerenin arkasından bağırışmalar geliyordu. Eşyalara bakan memurlar kabul etti. Ne uğraşayım ben bununla? Neyi kabul etmişti memurlar? Yevgeni düşündü. Sonra boşluk. Uykusuz geçen onca geceden sonra bastıran uyku tatlıydı. Uyandığında tren Petersburg'un 40 kilometre kadar dışına varmıştı. Tekerler takır da takır gidiyor, vagon sallanıp sarsılıyordu. Komşu kompartmanlardan birinde adamın biri türkü çağırıyordu. Lambadan kompartmanın içine mor gölgeler düşüyordu yanlamasına. Lisinski'nin atandığı alay oldukça büyük kayıplara uğramış, yeniden düzenlenmek ve tazelenmek üzere cephe gerisine alınmıştı. Alay karargahı Berezniyagi isminde bir büyük köydeydi. Yevgeni isimsiz bir durakta trenden indi. Aynı istasyonda bir sahra hastanesi indirilmişti. Yevgeni işe bakan hekimden nereye gittiklerini sordu. Hastanenin güneybatı cephesinde kendi alayının bulunduğu kesime verildiğini öğrendi. İri yarı, kırmızı suratlı hekim üstleri hakkında atıp tutuyordu habire. Tümen karargahındaki subaylar aleyhinde ağzına geleni söyledi. Sakalını çekiştire çekiştire, burundan sıkmalı altın gözlüğünün ardında gözlerini parlata parlata yeni tanışının kulağına içinde kalmış öfkesini kustu, boşalttı. "Beni Berezniyagi'ye kadar götürebilir miydiniz acaba?" diye Yevgeni adamın sözünü kesip sordu. "Evet, tabii, atlayın arabaya," dedi hekim, Yevgeni'nin kaputunun düğmelerini samimiyetle çekiştirerek. Kalın sesiyle yakınmaya devam etti sonra. "Düşünün bir kere teğmenim, burada miskin miskin pineklemek için tam 250 kilometre yol geldik. Hem de at arabasının içinde sallana sallana. Oysa geldiğimiz yerde 2 gündür kanlı savaşlar oluyor, sel gibi kan akıyor. Bizim yardımımızı bekleyen bir sürü yaralı kaldı orada." Hekim sel derken L harfini ağzının içinde yuvarlıyor, zevk duyuyordu sanki. "Sel gibi kan akıyor." "Bu saçmalığa ne anlam vermeli?" Teğmen nazik sordu. "Ne anlam mı?" Hekim alaylı alaylı kaşlarını kaldırdı, sonra bağırdı. "İlgili makamların sersemliği, bilgisizliği, aldırmazlığı, her işi birbirine karıştıran sersemler var başımızda. Düzen yok, akıl yok. Veresayev'in Bir Doktorun Hatıra Defteri adlı kitabını hatırlar mısınız? İşte bir eşi de burada, hem de 4 katı. Lisinski elini kasketine götürdü. Sıhhiye arabasına doğru yürüdü. Hekimin yılansı sesi duyuluyordu hala. "Savaşı kaybedeceğiz Teğmen. Japon savaşını kaybettik. Ders olmadı bize. Kasketlerimizi örteceğiz üstlerine, yetmez mi?" denmişti o zaman. Hat boyunca yürüdü. Gökkuşağı gibi parıldayan yağlı su birikintilerinin üzerinden atladı. Keyifsiz keyifsiz başını salladı. Sahra Hastanesi Berezniyagi'ye yaklaşırken hava kararmaktaydı. Rüzgar biçilmiş şekinden arta kalan sapları sarstı. Batıda bulutlar toplanıyordu. Ta yukarılarda koyu menekşeyi andırır kara bulutlar. Aşağılarda yumuşak, dumansı leylak rengi bir ışıltı. Ortada şekilsiz kütle, bir ırmağın arkına gelip yığılan buz parçaları gibi üst üste katlanıp kenara açılmıştı. Aralıktan gün batısının portakal rengi ışıkları boşalıyor, alttan fışkırıp bir ışık yelpazesi yapıyor, taşkın görkemli renklerden bir örgü örüyordu. Yolun kenarındaki hendekte bir al at ölüsü gördüler. Ayaklarından biri bir acayip şekilde yukarı kalkmıştı. Nalı parıldıyordu. Lisinski arabadan inip cesede baktı. Yanında giden sıhhiye eri atın şişmiş karnına bir tükürük sallayıp anlattı. "Fazla yedi, geberdi Meret. Ekine girmiş." Bir daha tükürecekti. Teğmen'e saygısından tuttu kendini. Tükrüğünü yuttu. Mintanının yeniyle dudaklarını sildi. "Yatıyordu orada. Kimse zahmet edip kaldırmıyor. Ruslar böyledir işte. Almanlar böyle yapmaz." "Sen nereden biliyorsun?" diye sordu Lisinski, yok yere sinirlenip. O anda erin sakin yüzünde gördüğü küçümseme karşısında içi nefretle doldu. Adamın yüzü Eylül'de artık ekin saplarıyla kala kalmış tarla gibi renksiz ve tatsızdı. Cepheye gelene kadar yolda gördüğü binlerce köylü erden bir farkı yoktu. Hepsi de solmuş bitmişler. Gri, mavi, yeşil gözlerinde dangalakça bir ifade. Eskimiş, miadı geçmiş bakır paralar gibi adamcıklar. "Almanya'da 3 yıl kaldım savaştan önce," dedi sıhhiye eri acelesiz. Yüzündeki o kendini beğenmiş, küçümseyen ifade sesine vurdu. "Königsberg'de bir pro fabrikasında çalıştım," diye ekledi can sıkıntısıyla. Atının dizginlerine asıldı. "Hadi hadi sus," dedi Lisinski sert bir sesle. Arkasına dönüp ölü atı incelemeye koyuldu. Hayvanın yelesi gözlerine kadar düşmüştü. Dişleri görünüyordu. Yukarı kalkık bacağı dizinden kıvrıktı. Ayaklarında nal çivilerinin izi. Tabanları mavi mavi parıltılı. Teğmen bileklerindeki dar kösteklere baktı. Hayvanın genç, soylu bir at olduğunu anladı. Yola devam ettiler. Batıda renkler soldu, bulutlar bir oldu, eridi gitti. Arkalarında kalan ölü atın bacağı, kolu düşmüş bir yol kenarı haçını andırıyordu. Yevgeni dönmüş, cesede bakıyordu. Tam o sırada bir parça güneş ışını düştü, cesedi turuncu bir aydınlığa boğdu. Kırmızımsı kahverengi tüyleriyle bacak yapraksız bir dal gibi orada boy vermişti. Doğudan Berezniyagi'ye girerken yaralı erleri götüren bir kafileye rast geldiler. Önden giden arabanın sahibi, yüzü perdahlı, yaşlıca bir beyaz Rus, atının yularından tutmuş yürüyordu. Arabanın içinde başı sarılı bir kazak uzanmıştı. Dirseği üstünde hafif doğrulmuştu ama gözleri bezgindi. Kapanı kapanı veriyordu. Zaman zaman ağzında çiğnediği buğday tanelerinin kara kabuklarını tükürüyordu. Yanında yatan bir başka erin bulutlarının üstünde yırtık pantolonu büzüm büzüm olmuş, pıhtılaşmış kandan kas katı kesilmişti. Başını kaldırmadan yattığı yerde kudurmuşçasına ağız dolusu küfür savuruyordu. Lisniski adamın sesindeki iniş çıkışlara kulak verince dehşetle irkildi. Kendini kaptırmış dualar mırıldanan bir dervişi andırıyordu adam orada. Beşinci arabada yan gelmiş oturan altı er vardı. Biri kanlanmış gözlerini kapadı. Sevinçli bir heyecanla anlatmaya başladı. İmparatorunuzdan bir haberci gelmiş, bize barış teklif etmiş. Önemli olan güvenilir birinden duydum bunu. Bilirim, yalan söylemez. İnanmam, dedi bir başkası şüpheyle. Bir zamanlar geçirdiği sıracanın izlerini taşıyan yuvarlak kafasını salladı. Sus Filip, belki gerçekten gelmiştir. Lisniski'ye arkası dönük olan bir üçüncüsü söze karıştı. Volgalılar gibi yumuşak bir sesle konuşuyordu. Bir başka arabada kazakların kırmızı kasketleri parıldıyordu. Geniş arabaya kurulmuş üç kazak ses çıkarmadan Lisniski'yi seyrettiler. Tozlu, karanlık yüzlerinde saygıdan hiç iz yoktu. Merhaba yoldaşlar. Teğmen selamladı adamları. Merhaba. Miskin miskin cevap verdi arabacının yakınında oturanı. Gümüş rengi bıyıklarıyla yakışıklı bir adamdı. Kirpikleri gür. Hangi alaydansınız? Diye sordu Lisniski. Adamın omuzluğundaki numarayı okumaya çalıştı. 12. alaydınız. Alayınız nerede şimdi? Bilmiyorum. Nerede yaralandınız? Buraya yakın bir yerde, köyden pek uzak değil. Kazaklar aralarında fısıldaştılar. Sonra içlerinden biri arabadan atladı. Sağlam kolunu, bezle sarılı yaralı koluna destek yapıyordu. Bir dakika efendim. Kurşun yemiş kolunu dikkatle göğsüne bastırdı. Lisniski'ye gülümsedi. Çıplak ayaklarını sürüye sürüye şosenin öbür yanına geçti. Vyashanska nahiyesinden değil misiniz siz? Lisniski değil misiniz? Evet. Hemen tanıdık sizi. İçecek tütününüz yok mu hiç? Tanrı aşkına biraz tütün verin bize. Tütünsüzlükten öleceğiz. Lisniski'nin içinde oturduğu küçük arabaya dayanmış yanı sıra yürüyordu. Lisniski cebinden tabakasını çıkardı. Bir düzine hediye etseniz bize, üç kişiyiz diye sırıttı kazak. Lisniski kutudaki cigaraları olduğu gibi adamın geniş kahverengi avcuna boşalttı. Alayda çok yaralı var mı? İki düzine vardır. Çok kayıp var mı? Bir sürü ölü var. Ateşinizi rica edebilir miyim? Sağ olun. Kazak cigarasını yaktı. Olduğu yerde durdu. Arabanın arkasından seslendi. Sizin oradaki Tatars köyünden üç kişi öldü bugün. Elini salladı, arabasına döndü. Haki, kemersiz asker mintanı rüzgarda dalgalanıyordu.